Ayrım 7. Yeşil Gece. Reşat Nuri Güntekin. Sayfa 108. 12. Şahin Efendi 5-6 ay perde arkasında gizli gizli çalıştı. Sarıova'da mevkiini iyice kuvvetlendirinceye kadar da öyle yapmak fikrindeydi. Hakiki rengi bir türlü belli olmamış, kimse onun meslek ve maksadı hakkında kat'i bir fikir edinememişti. Bir muvaffakiyeti de daima köşede, kenarda kalmayı bilmesiydi. Kat'i bir ihtiyaç olmadıkça ortaya çıkmıyor, atılganlık etmiyordu. O kadar ki Eyüp Hoca bile onun hakkında son hükmünü verememişti. Bir hareketinden, bir sözünden şüphelendiklerini sezdiği vakit derhal bir çevirme hareketi yapıyor, kendisini zannettiklerinden büsbütün başka bir adam gösteriyordu. Şahin Efendi, Rasim ve Deli Necip'le konuşurken, "Ne yaparsın?" dedi. Eyüp Hoca'yı yere vurmak için onun tabiyesine müracaattan gayri çare yok. Hatta Deli Necip bile ona bakarak bir dereceye kadar ihtiyata riayet eder olmuştu. Bununla beraber 5. ayın sonunda çıkan bir vaka onu artık siperinden çıkmaya ve açık meydanda dövüşmeye mecbur etti. Bereket versin ki bu 5 ay içinde epeyce bir yardımcı kuvvet hazırlamaya muvaffak olmuştu. Şahin Efendi'yi bir gece bir hafız cemiyetine davet etmişlerdi. Hıfzı dinlenecek bahtiyar çocuk, fakir ve yaşlı bir mahalle imamının büyük oğluydu. Emir Dede Mektebi'nin eski talebelerindendi. 1,5 sene evvel onu mektepten alarak hıfzı çalıştırmaya başlamışlardı. Hocası Hafız Rahim Efendi gayet celalli bir adamdı. Ondan sade talebesi değil, konu komşudaki saçlı sakallı adamlar bile korkardı. Az buçuk tembellik, avarelik eden çocukların başına kocaman sopasını indirdiği vakit Allah yarattı demezdi. Hasılı mesleğinin eri bir adamdı. Küçük Remzi, Hafız Rasim'in zihni evvel sınıfına ayırdığı en iyi talebelerindendi. Çocuktaki gayretle hocanın sopasındaki keramet bir araya gelince 1,5 seneden az bir zamanda haşarı bir iftidai talebesinden akıllı, uslu bir hafız çıkmıştı. Fakat nedense çocuğun sıhhati son zamanlarda bozulmuştu. Gitgide zayıflıyor, sık sık baygınlıklar geçiriyor, burnu kanıyordu. Hafız cemiyeti muazzam bir düğüne benzemişti. Bütün mahalleli ihtiyar imama yardım etmiş, kimi çocuğa yeni elbiseler yapmış, kimi davetliler için mükellef yemekler hazırlamıştı. İmamın evi küçük olduğu için hafız cemiyeti yerli zenginlerden birinin evinde yapılacaktı. Şahin Efendi kasabanın bütün ulemasını, güzel sesli hafızlarını, büyük memurlar ve eşrafından bir kısmını mecliste buldu. Başında sırmalı bir sarıkla ortada dolaşan küçük hafız çok solgun görünüyordu. Şahin Efendi, onun ara sıra başını duvara dayadığına, gözlerini kapayarak sarardığına dikkat etti. Tabii sevinç, iftihar ve heyecanından. Bir ara bir oda kapısından girerken, ayağı bir şeye takılmış gibi birdenbire diz çöktü, sonra yüzüstü yere kapandı. Etraftan koşuştular. Çocuğu yerden kaldırarak kucaklarına aldılar. Bayılmıştı. Yüzü mum gibi beyaz ve renksizdi. Gülümseyerek uyuyor gibi bir hali vardı. Yüzüne su döktüler. Canlanır gibi oldu, ağzı biraz açıldı. Dudağının sağ ucundan hafif hafif kan sızmaya başladı. Birisi, "Bir şey yok, düşerken ağzını kapıya çarptı, dişleri kanamış olacak," diye bağırdı. Çocuğu miminder üstüne yatırdılar, yüzünü ağzını yıkamaya, limon koklatmaya, şakaklarını bileklerini kolonyayla ovuşturmaya başladılar. Fakat küçük hafız bir türlü kendine gelmiyor, ara sıra öksürüyor, kan devam ediyordu. Çocuğu iri yapılı bir adamın kucağına vererek evine naklettiler. Hocalar korkudan, şaşkınlıktan dili tutulan ihtiyar imamın ellerini sıkıyorlar, sırtını okşuyorlar, "Bir şey yok, biraz istirahat etsin, biznillahi teala kendine gelir," diye teselli ediyorlardı. Allah 8'de verdiğini 9'da almaz. 3 gün sonra küçük hafız vefat etti. Mahallenin ve yerli zenginlerin yardımıyla bir muazzam cenaze alayı yapıldı. Kasabanın bütün uleması, eşrafı, büyük memurları ihtiyar imamın harap ve fakir evinin önünde toplandı. Bu şeref pek az ana babaya nasip olurdu. İhtiyar imam evinin karşısındaki viranenin duvarı dibine çömelip sessiz sessiz ağlayacağına, secde-i rahmana kapanmalı, ellerini göğe kaldırıp Cenab-ı Hakk'a hamd ve şükretmeliydi. Küçük hafız bir cennet kuşuydu. Hıfzını dinlettiği gece bütün günahlarını affettirmiş, melekler sınıfına girmişti. Bu denhi dünyanın mesai ve seyyiatiyle tekrar kirlenmemesi için Cenab-ı Allah onu yanına çağırmıştı. O cennet kuşunun arkasından ağlamak, isyan ve günahların en büyüğüydü. Küçük Hafız babasına, anasına, kardeşlerine cennet bağlarında köşkler hazırlamaya gitmişti. Onun şefaati sadece anasına babasına değil, şu mahallenin dar sokaklarını dolduran cemaat-i müslimin umumuna şamil olacaktı. Küçük Hafız bir şehit, ihtiyar imam şehit babasıydı. Evet, saadetin, şerefin bu mertebesini Allah kaçta kaç kuluna nasip ederdi. Bununla beraber bu emsalsiz saadetin mertebesini takdir edemeyen yalnız imam değildi. Evde ondan daha aklı kıt, daha söz anlamaz bir cahil vardı, çocuğun anası. Cenaze kapıdan çıkarılmış, cemaat Küçük Hafız'ı iyi bildiğini söylemiş, ona hakkını helal etmişti. Sırma işlemeli ipek ördüler, kıymetli şallar, sarmalı bir sarıkla gelin gibi süslenen tabut evden uzaklaşmaya başlayınca yukarı kat pencerelerinden biri büyük bir şangırtıyla kırıldı. Orta yaşlı bir kadın sokaktaki heybetli tekbir gürültüsünü bastıran yırtıcı bir feryatta haykırmaya başladı. Camı kıran yumrukları kan içindeydi. Elbiseleri parça parça olmuştu. Kendini pencereden sokağa fırlatmak için çırpınıyor, yalnız elleri kolları görünen bir takım kadınlar onu zapt etmeye, içeri almaya uğraşıyorlardı. Tekbir sesleri birdenbire durmuştu. Kadın çıldırmış gibiydi. "Evladım, evladımı öldürdüler, katiller!" diye haykırıyordu. Kalabalıkta bir kaynaşma, bir dalgalanma hasıl oldu. Etraftan "tutun, susturun, içeriye alın!" diye bağırışlar. Tekbirler bu delinin isyanını boğup bastırmak, bu feryadın dergah-ı ilahiye çıkmasına mani olmak ister gibi daha kuvvetli başladı. Kadınlar pencerenin arkasında uzun bir mücadeleden sonra Küçük Hafız'ın anasını zapt ettiler. Bir el onun namahremine karşı açılan, dökülen saçlarını bir bez parçasıyla örtüyor, ikinci bir el Allah'a isyan eden ağzını tıkayıp kapatıyor, daha başka eller onun kanlı parmaklarını kırılan camların kenarından ayırmaya çalışıyordu. Cenaze alayı ağır ağır yoluna devam etti. Ahaliden bir kısmı bu isyana kızmıştı. Fakat ekseriyet kadına acıyordu. Kadındır. Cenab-ı Hak kusuruna bakmaz inşallah. Anadır, ne yapsın, yüreği yanıyor. Muvakkat cinnet içindedir biçare. Ne söylediğini bilmez ki. Cenaze alayı köşeden dönmüş, tekbir sesleri uzaklaşmaya başlamıştı. Arkadaşı Rasim'le beraber cemaatin en arkasında giden Şahin Efendi köşe başında gayri ihtiyari durdu. Uzun uzun imamın evine baktı. Benzi sapsarıydı. Fakat dudakları acı acı gülümsüyordu. "Kadının hakkı var Rasim," dedi. "Çocuğu el birliğiyle biz öldürdük. Sen, ben, o, hepimiz." Rasim hayretle onun yüzüne bakıyordu. Emir Dede baş muallimi devam etti. "Evet Rasim, kadıncağızın hakkı var. Katil bizleriz. Sen, ben, o, cenazenin arkasından giden şu cemaat. Kimimiz bu cinayete doğrudan doğruya iştirak ettik. Kimimiz taassubumuz, cehlimiz, belahetimiz yahut cesaretsizliğimiz sebebiyle sükût ettik. Yavrucağızı tam büyüyeceği, taze bir çiçek gibi açık hava ve güneş içinde açılacağı bir yaşta ağır bir yükün altında ezdik öldürdük. Sıhhati yerinde olsaydı belki böyle maddeten ölmeyecekti. Fakat o zaman da zeka söyleyecekti. Müebbeden alil ve sersem yaşayacaktı. Evet Rasim, bu biçareyi nice emsali gibi el birliğiyle biz öldürdük." Cenaze kasabanın mezarlığına gömüldü. Gece büyük camide devir hatimleri okundu. Hocalar Küçük Hafız'ın 40 lokmasında tekrar birleşmek üzere evlerine dağıldılar. Şahin Efendi de mektebin üzerindeki odasına döndü. Sükût içinde soyundu, yatağına girdi. Fakat uyuyamadı. Kadının feryadı bir türlü kulağından gitmiyordu. Bu ses Şahin Efendi'nin zihninde yeni bir ufuk açmıştı. Kadın. Memleket nüfusunun belki yarıdan fazlasını vücuda getiren bu meçhul ve mağdur alemi niçin o vakte kadar hiç hatırına getirmediğini hayretle kendi kendine soruyordu. Şahin Efendi dünyada bir tek kadın tanımış ve sevmişti, kendi anası. Bununla beraber onun için duyduğu şeyin bir hakiki sevgi olduğundan bile şüphesi vardı ki bin türlü yoksunluk ve mihnet içinde mütemadiyen çalışıp uğraştığını gördüğü bu ihtiyar kadına daima acımıştı. Şimdi daha iyi hatırlıyordu. Vaktiyle onun için dağda çobanlık ederken içinde bir hafiflik, sevince benzer bir heyecan duyardı. Sonra hocalığı zamanında yabancı köylerde dolaşırken de bunu hissetmişti. Medreseyken bir gün elden ele dolaşa dolaşa sararıp yıpranmış bir zarf geldiğini hatırlıyordu. İçini açınca ucu yanık bir mektup çıkmıştı. Şahin Efendi bu yanığı görünce fazla bir telaş ve teessür göstermemiş, sade derinden bir nefes alarak "Allah rahmet eylesin, benim garip anacık gitti," demişti. Sonra dizlerinin üstünde açık duran kitabını bıraktığı yerden okumaya devam etmişti. Bu matem görünüşte onu pek az sarsmıştı. Hafif soğuk algınlıkları gibi bir iki gün bir parça neşe ve iştahasını kestikten sonra geçip gitmişti. Fakat genç Softa o Ramazan köylerde dolaşırken bir sene evvelki şevk ve gayretini bir türlü bulamamıştı. Eskisi gibi çalışmaktan, para kazanmaktan zevk almıyordu. İçinde bir boşluk, anlaşılmaz bir isteksizlik vardı. O kadar düşündüğü halde bunun sebebini bir türlü bulup çıkartamıyordu. Şahin Efendi bu muammayı da o gece halletti. Anasına yardım etmek onun için bir gaye olmuştu. Heybesindeki yiyecek ve köylerden getireceği 5-10 parayla biraz giyecekten o ihtiyar ve aile kadına bir pay ayıracağını biliyordu. O ölünce dünyada yardım edecek kimsesi kalmıyor, heybesindeki yiyecek koynundaki birkaç mecidiye ona nafile bir yük gibi görünüyordu. Şahin Efendi çok yorgun olmasına rağmen bir türlü uyuyamayarak yatağında bir önden öte yana dönüyor, düşünüyordu. Kadın çok büyük kuvvet. Ben ki kadını hiç tanımamış, düşünmemiş bir adamım. Ben bile ihtiyar, alil bir ananın tesirinden kendimi kurtaramadım. Bugünkü felaketlerimizde belki onu asırlarca ihmal etmiş, ezmiş, cahil bırakmış olmamızın da bir dereceye kadar tesiri var. Küçük hafızın anası belki tahsilce, fikirce bugünkü cenaze alayını teşkil eden 3-500 erkeğin hepsinden daha aşağı bir seviyede. Fakat bizim şüpheli ilmimiz, bulanık aklımızdan bir türlü anlayamadığımız hakikati o dertli ana yüreğiyle bulup çıkardı. Bize katiller diye haykırdı. Kadının hakkı var. Biçareyi el birliğiyle biz öldürdük. Kimimiz cehlimiz, belahatimizle, kimimiz mücrim kayıtsızlığımız, korkak sükutumuzla. Yavaş yavaş gelen uyku Şahin Efendi'nin zihnini karıştırıyor, biraz evvel mücerret fikirler olarak düşündüğü şeyler feci, korkunç hayallere inkılap ediyor, gözünün önünden insafsız bir çalıştırmayla katliam edilmiş masumların hadsiz, hesapsız cenazeleri geçiyordu. 13. Emir Dede Mektebi'nde küçük hafızın Bedri isminde bir kardeşi vardı. 12-13 yaşlarında yaramaz fakat çok zeki bir çocuktu. Bedri, Şahin Efendi'nin en sevdiği talebelerindendi. Kardeşinin ölümünden sonra baş muallim bu çocuğu bir kat daha sevmeye başlamıştı. Bedri ara sıra mektepten kaçar, başka mekteplere devam eden birkaç yaramaz mahalle arkadaşıyla kırlarda gezmeye giderdi. Bir aralık Bedri ortadan kaybolmuştu. Şahin Efendi o günlerde yine yeni bina ailesiyle meşgul bulunduğu için çocuğu arayıp soramadı. Baş muallim bir sabah odasında ders cetvelini değiştirmekle uğraşıyordu. Kapı açıldı, küçük Bedri babasıyla beraber içeri girdi. Çocuğun başında yeni bir sarık vardı. İhtiyar imam, "Bedri artık mektepten ayrılıyor. Rahim Efendi hıfza çalıştıracak, hocaların ellerini öptürmeye getirdim," dedi. Şahin Efendi elinde cetvelle donup kalmıştı. Bir ihtiyar imama, bir başına sarığı sarar sarmaz vücudu küçülmüş, yüce ihtiyarlamış gibi görünen Bedri'ye hayretle bakıyor, söyleyecek söz bulamıyordu. Bununla beraber çocukta şen ve memnun bir hal vardı. Sevimli çehresiyle gülerek hocasına yaklaştı, elini öptü. Şahin Efendi imamı bir sandalyeye oturttu. Çocuğun küçük elini elinden bırakmayarak sordu. "Neden icap etti bu imam efendi?" İhtiyar adam büyük oğlunun ölümünden sonra çok sulu gözlü olmuştu. Durup dururken yok yere ağlıyordu. Mendiliyle gözlerini burnunu silerek "Uğradığımız felaket malum," dedi. "Cenab-ı Hak yetişmiş bir evladımı elimden aldı. İhtiyar halimde o benim elimi tutacaktı. Gayretullah'a dokunacak diye ağlamaya korkuyorum ama içime kor dökülmüş gibi." Bu Şahin Efendi'nin sorduğu suale cevap değildi. Bununla beraber baş muallim onu teselli etmek için bazı sözler söyledi. "Ne yapalım, dünya hali bu, hepimizin başına gelecek. Allah bakidekilere ömür versin," dedi. Sonra çocuğu göstererek ilave etti. "Bereket versin ki elinizde bu bedricik var. İnşallah o sizi teselli eder. Sizin de annesinin de acınızı unutturur. Fakat onu hemen hıfza başlatmak istemenizdeki hikmeti anlamadım. Pek küçük değil mi? Bakınız, Bedri kuş gibi zayıf bir çocuk." Şahin Efendi büyük bir heyecan içindeydi. fakat bunu göstermiyor, sükunetle gülümseyerek söylüyordu. İhtiyar imam derin derin içini çekti. Bedri hakikaten zayıf. Ben de onun daha birkaç sene büyüyüp kuvvetlenmesini isterdim ama çare yok. Ben vaziyet-i imameti nihayet bir iki sene daha ifa edebilirim. Büyük oğlum sağ olsaydı yerimi alırdı. Ahir zamanımızda beni de anasını da namerde muhtaç etmezdi. O ölünce iki elimiz böğrümüzde kaldı. Onun için Bedri'nin bir iki sene içinde behemahal hıfzını dinletmesi lazım. Eğer onu Allah'ın izniyle pek yakın bir zamanda yetiştiremezsem, imamet başkalarına geçer. Biz yüzüstü kalırız. İnşallah ihtiyar babasına hayrül halef olacak, öyle değil mi çocuğum? Artık yaramazlık faslı nihayet buldu. Zaten doğrusunu isterseniz ben onun marif mekteplerinde tahsil etmesine pek taraftar değildim. Hatırınız kalmasın ama mekteplerinizde çocuklar çok avare yetişiyor. Evet, Bedri artık yaramazlığı bırakacak. Güzel güzel dersine çalışacak. Eskiden hafız olmaya hiç hevesi yoktu. Fakat Cenab-ı Allah yavrucuğun yüreğine bir muhabbet sundurdu. Rahim Hoca'dan derse başlamak için o benden ziyade acele ediyor. İnşallah bir iki sene sonra hafız şerbetini içersiniz. Bedri bir kahkaha kadar şen bir sesle, iki sene çok baba, bir sene yeter, bir seneye bile kalmaz, görürsün, dedi. İhtiyar adam yine gözlerini burnunu silerek çocuğunu kucakladı, yüzünü gözünü öptü. Cenab-ı Hak, hulus ile kendini bağlayan kullarımdan hiçbir zaman rahmetini diriye etmiyor. Kim derdi ki birkaç ay evvel kardeşinin sarığını kedilerin boynuna dolayan bir haylaz ve haşarı çocukta, hıfzlı Kur'an için böyle bir ateşin şevk ve heves uyanacak. Var ol evladım, aziz ol. İhtiyar baban bundan sonra gülerse senin yüzünden gülecek. Şahin Efendi artık kendini zapt edemedi. İmamın karşısındaki bir sandalyeye oturdu. Yanında ayakta duran çocuğun ince bileklerini hala elleri içinde tutarak yavaş yavaş söze başladı. İmam Efendi, merhum oğlunuzu tanımazdım. Fakat ona çok yandım. Sizin kadar demek mübalağalı olur. Fakat hemen hemen yakın, buna emin olun. Cenaze evden çıkarken annesinin nasıl feryat ettiğini siz de işittiniz. Başkaları gibi cahil kadın aklı ermiyor demeyin. Onun bir dereceye kadar hakkı vardır. Büyük oğlunuz hastalıklı bir çocukmuş. Ben bunu gayet iyi yerlerden işittim, öğrendim. Rahim Hoca onun yaşını başını almış, demir gibi insanların bile zor dayanabileceği bir şekilde çalıştırdı. Yavrucak yük altında ezilen nazik bir tay gibi ölüp gitti. Bedri'nin kuş gibi bir çocuk olduğunu görüyorsunuz. Çocuğu Rahim Hoca'ya teslim ederseniz iki seneye kalmaz, evelallah onun da icabına bakar. Babasısınız, evlatlarınızdan bir tanesini kurban verdiniz. Öteki de elinizde giderse yüreğiniz yanmaz mı? İhtiyar imam Şahin Efendi'yi dinlerken kah kızıyor, kah şaşırıyor, müteessir oluyordu. Titreyen elleriyle alnındaki terleri silerek yalvarmaya başladı. Allah rızası için bana böyle şeyler söylemeyiniz. Zaten anası bana bu ihtiyar halimle kan kusturuyor. Bir evladım kaldı. Hıfzasa çalıştırırsanız o da elimden gider. Ben kuru başıma kalırım. Ölürüm de onu hafız etmem diye kıyametleri koparıyor. Çektiğim yetmezmiş gibi bir de siz böyle zehirden acı sözler söylerseniz ben ne yaparım? Şahin Efendi büyük bir şefkat ve merhametle, hakikat daima acıdır İmam Efendi, dedi. Bu acılığa katlanmazsanız zararını çekersiniz. Daha büyük ıstıraplara uğrarsınız. Size halimi söyledim. Ben nihayet bir iki sene daha çalışabilirim. Bu zaman zarfında Bedri'yi yetiştiremezsem imamet elden gider, biz açlıktan ölürüz. Bedri'nin kardeşi gibi Rahim Hoca'nın sopası altında can verdiğini görmeyi buna tercih eder misiniz? İnsaf ediniz. Hangi baba çocuğunun fenalığını ister? Hem Allah şahittir ki ben Bedri'yi zorla da hıfza başlatmıyorum. Kendi istiyor. Biraz evvel kulağınızla işittiniz. Bedri çocuktur. Daha ne istediğini bilecek yaşa gelmemiştir. Ona mesela avcı yahut balıkçı olmak hevesinde telkin etseniz dünden hazırdır. Bedri sırf sırmalı sarıkların, tantanalı hafız cemiyetlerinin gösterişine kapılıyor. O mertebeye erişmek için ne zahmetlere, ne ıstıraplara katlanacağını şüphesiz düşünemez. Bedri bugün söylediğinden yarın pekala dönebilir. Emin olunuz bu çocuk o kadar ağır bir yükü kaldıramaz. Bu parmak kadar çocuğun Hafız Rahim'in sopası altında ölmesine Allah da razı olmaz. İnsaf ediniz muallim efendi. Bir çocuğa kelam-ı ilahi ezber ettirmek rıza-ı ilahiye muhalif bir şey midir? Allah kimseden takati üstünde iş istemez. Allah büyüktür. Elbet çocuğumdan yardımını esirgemez. Benim korktuğum da asıl bu ya. Ya Cenab-ı Hak çocuğun dünyada çektiği haksız meşakkatlere acır, onu Hafız Rahim'in sopasından kurtarmak için vaktinden evvel cennete çağırırsa? İhtiyar imam yine kızar gibi oldu. Garip şeyler söylüyorsunuz muallim efendi. Şahin efendi sandalyesini imamınkine yaklaştırdı. Bir eliyle onun titrek dizlerini, öteki eliyle çocuğun çenesini okşayarak, İmam efendi, ben Bedri'yi evlat biliyorum. Sen de beni evlat bil. Ne söylesem, ne yapacaksam çocuğun ve sizin iyiliğiniz için olacağına inanın. Madem ki çocuğun hafız olması, ileride sizin yerinizi alması icap ediyormuş, pekala olsun. Fakat şimdi değil. Onu bir iki sene bana bırakınız. Ona hiç sıkıntı ve yorgunluk vermeden güzel güzel şeyler öğreteyim. Emir dedeyi bitirsin. Güçlü, kuvvetli bir çocuk olsun. Şimdi 2-3 senede türlü sıkıntıyla yapacağı şeyi o vakit Allah'ın izniyle bir senede başarır. Şahin efendi Muniz kandırıcı lisanıyla ona yarım saatten fazla söz söyledi. Maksadı Bedir'in şimdilik meklekten alınmasına mani olmak, zaman kazanmaktı. Bu uyanık zekalı çocuk birkaç yaş daha büyüyüp açılır, iyi bir iftidai tahsili görürse kimseye muhtaç olmadan kendini kurtaracak bir hale gelirdi. Şahin efendi ihtiyar adamın ikinci bir defa kararını değiştirmesinden korktuğu için hemen Bedri'nin sarığını çıkardı, onu büyük bir hürmetle katlayarak bir kutuya koydu, yazıhanesine kilitledi. İnşallah 2 sene sonra onu yine Bedri'nin başına kendi elimle sararım dedi ve çocuğu elinden tutarak sınıfa götürdü. Şahin efendi denizde boğulan bir insanı kurtarsa bu kadar sevinmezdi. 7. ayrımın sonu, sayfa 120.